Ayrım 20.
Sayfa 215. Bu beklenmedik çağrıyı duyan Impulsivo yere çakılı vermiş gibi duruyor. Vahşi bir çığlıkla hayvanı yere çakan El Cordobes onu elinde tuttuğu sarı pembe janjanlı kumaşa doğru çekmeye çalışmaktadır. Bu öylesine garip bir olgudur ki arenayı ani bir sessizlik kaplıyor. Matador'un pelerini boğanın burnunun dibine gelinceye dek ağır ve törensi adımlarla ilerleyişini halk soluğunu tutarak izliyor. Sağ elini yana sarkıtarak pelerini tutan El Cordobes monterasını kaldırıyor. Sonra boynuzları bedenine hemen hemen dokunmakta olan hayvana sırtını dönüp zarif bir el hareketiyle Corrida'nın son tersiyosunu yani amacı Impulsivo'nun öldürülmesi olan aşamaya girilmesini istiyor. Klarinlerin sesi yükseliyor. El Cordobes ağır ağır pelerini peşinden sürükleyerek kayıtsız adımlarla hayvandan uzaklaşıyor. Burladeros'una yaklaştığında üst basamaklardan yükselen bir ses bir anda bütün arenayı yayılıyor. Çığlık ve alkışlar gök gürültüleri gibi yükseliyor. Matador serinlemek için doldurduğu su bardağını ağzına götürmeden halka doğru kaldırıyor. Sonra kılıç taşıyıcısının elinden kırmızı şerjden muletasını ve kılıcını alıyor. Manuel Benitez'i bu arenaya ulaştıran yol hemen hemen sona ermiştir. Tanrı'dan yardım dileyen kısa bir dua okuduktan sonra Corrida tarihinin en büyük seyirci kitlesinin önünde bir insan, bir boğa ve sopanın ucundaki kırmızı bir kumaş parçasının yarattığı en heyecan verici ve gizemli güzelliği bir kez daha canlandırmaya çalışıyor. Arenada ilerlerken kalejondan gür bir ses yükseliyor. Durumu gören Pepin'in yüzü bir kez daha korkuyla çarpılıyor ve sol boynuza dikkat diye haykırıyor. Manola, Allah aşkına sol boynuza dikkat et. 8. Arz Meuda doğru. Sabahın ikisiydi. Madrid'de dondurucu bir rüzgar esiyor ve Paseo del Prado'daki çınarların son yapraklarında yoluyordu. Caddenin sonunda şimdi ıssız olan koskocaman ve Carlos Meydanı'ndaki hastanenin gaz lambaları gecenin dinginliğinde ışıklı bir kolye gibi binayı sarıyordu. Tıka basa yüklü kamyon gürültüyle meydanı aştı ve Atocha garının Marşandiz deposuna dek gidip durdu. Soğuktan ve uykudan sersemlemiş iki sület, aracın taşıdığı portakal çuvallarının tepesinden yere atladı. Manuel Benitez ve Juan Horillo sürgünün birinci aşamasının sonuna varmışlardı. Madrid'deydiler. Doğdukları taşla toprakların yoksulluğuna zincirlenmiş olan sayısız İspanyol'un düşlediği bu seraba ulaşma şansını pek az palmalı erişebilmişti. İki arkadaş gözlerini ovuşturdular. Önlerinde başkentin gri ve hüzünlü çizgileri sonsuzluğa doğru uzanmaktaydı. Bu ufkun ötesinde kurtuluşa ulaşacakları inancıyla kalpleri titreyen gençler, heybelerini sırtlarına vurup yola koyuldular. Çok geçmeden düş kırıklığına uğrayacaklardı. Garın çevresindeki karanlık ve boş sokaklarda biraz ısınıp sabahlayacak tek bir kahvehane bulamadılar. Madrid'deki yersiz yurtsuzlara iki kişi daha eklenmişti. Titriyorlardı ve yorgunluktan bitik düşmüşlerdi. Çaresizlik içinde muletalarına sarındılar. Birbirlerine iyice sokulup bir kapının eşiğinde uyudular. Manuel Benitez'in anlatısı. Madrid'deki ilk anım, böğrüme yediğim bir tekme ve kalk diye uluyan bir kaba sesti. Gözlerimi açtım. Tepemde bir polis duruyordu. Çavuş Maluyano'ya benzemiyordu ama tekmesi 12 kadar sertti. Yallah, aya, benimle gelin diye öylesine bir öfkeyle haykırıyordu ki sanki İspanya bankasını soymuştuk. Böylece Madrid'de gördüğüm ilk şey bir polisin Nemrut suratı oldu. Karakolda kimlik kartımızı ve cebimizde 30'ar peseta bulunup bulunmadığını sordular. Aksi halde serseri diye hapse atılırmışız. İkimizde 30 peseta yoktu. Kimlik kartıma gelince göstermek hiç işime gelmezdi. Zira içinde Palma'dan kovulduğum yazılıydı. Onlara bir oportunidad arayan torerolar olduğumuzu anlatmaya çalıştım. Dövecekler diye bekliyordum. Palma'da bu böyledir. Temiz bir sopa çekilir ve günlerce içeriye atılır. Palma'da iş kolaydı. Jandarmaların yapacak başka işi yoktu. Ama Madrid'de polisin işi başından aşkındı herhalde. Adam anda diye bağırdı ve bizi kapı dışarı etti. Madrid'in konukseverliğiyle bu ilk karşılaşmadan sonra bir saldırı planı kurmaya başladık. Oraya kapı diplerinde donup gebermeye gitmemiştik. Şimdi ilk iş bize el verecek birini bulmaktı. Ama kimseyi tanımıyorduk. Madrid çok büyüktü. Böyle bir yerde bize yardım etmek isteyecek kişiyi nereden ve nasıl bulabilirdik? Sonunda aklıma bir şey geldi. Juan'a, Dominguin'e başvuralım dedim. Luis Miguel Dominguin İspanya'nın en büyük matadoruydu. Zengindi ve Madrid'de oturuyordu. Bize yardım ederdi belki. Ondan başka başvurabileceğimiz birini düşünemiyordum. Bir kahvehanenin sahibinden adresini alabildik. Karnımız boş ama kalbimiz umutla dolu olarak oturduğu eve doğru yol aldık. Madrid'i bu ilk tanıyışımı hiç unutamam. Suratıma 1000 yumruk yemiştim sanki. Sersem gibiydim. Bambaşka bir dünyadaymışım gibi geliyordu bana. Öyle büyüktü ki gözlerime inanamıyordum. Kaldırımdan kaldırıma her geçişimde ezilme tehlikesi atlatıyordum. Kendi kendime durmadan aman Allah'ım Madrid ne muazzam diyordum. Bütün bu telaşlı kişiler, bütün o evler, bütün o otomobiller. Palma'ya bir araba geldi mi herkes görmek için koşar. Madrid'de ise arabadan bol bir şey yoktu. Araba, sonsuz araba. Büyü, tamponları ışıl ışıl parlayanı, tavanı antenlisi, beyaz eldiven ve kasket takan şoförlüsü, bir kısmı da ufaktı. Beyefendiler, hatta hanımefendiler sürüyordu. Bu insanlara baktıkça içimde dayanılmaz bir burkulma hissediyordum. Hepsi bana Curita de la Cruz'u anımsatıyordu. Dünyada bunca zenginlik bulunduğunu, otomobil sahibi olan, kravat takan, parlak kunduralar giyen, puro içen, lokantalara girdiklerinde beyaz ceketli adamlar tarafından selamlanan ve yaşamımda görmediğim kadar güzel şeyler satan dükkanlardan alışveriş edebilen bunca insan bulunduğunu kesinlikle düşünemezdim. Ama beni en çok etkileyen yiyecek bolluğuydu. Vitrinler, Serrano jambonları, çeşitli salamlar ve daha bir yığın nefis yiyeceklerle dop doluydu. Saatlerce durup bunları seyrettik. Camları kırıp çalmak istiyordum. Hasta oluyordum. O uğursuz vitrinlerden ayrılıp yola devam etmek işkenceden farksızdı. Büyük bir yeşil camın önünden geçiyorduk. Heybemize bakan biri durup oranın Victoria Oteli olduğunu ve Manolete'nin Madrid'de geldikçe orada kaldığını söyledi. Bir süre kaldırımda durup binaya baka baka düşler kurduk. Sonra yolumuza devam ettik. Nihayet Domingo'nun Principe sokağındaki 35 numaralı evine vardık. Cephesi heykellerle süslü eski bir binaydı. Kapıyı çaldım. Beyaz önlüklü bir hizmetçi açtı. Sevimli bir görünüşü vardı. Ona çırak matadorlar olduğumuzu ve üstattan bize yardım etmesini dilemeye geldiğimizi anlattım. Beklememizi söyledi. Kapıyı kapattı. Birkaç dakika sonra geri döndü ve üstadın bizim için yapacak hiçbir şeyi olmadığını söyledi. O gürültülü ve hareketli kentte birden kendimi kaybolmuş hissettim. Korktum. Boğalarla yapayalnızken bile böylesine korkmamıştım. Juan, plazaya gitmemizi salık verdi. Orada bizimle ilgilenecek birine rastlardık belki. Meydan uzaktaydı. Metroya binmemizi söylediler. Yaşamımda ilk kez metroya biniyordum. Gişeden Plaza del Toros'un nerede olduğunu sordum. Memur, Carmen istasyonunda ineceğimizi söyledi. Bindik. Birden korkuya kapıldım. İstasyonlar çabuk çabuk geçiyordu. Nerede ineceğimizi bilmemiz için okur yazar olmamız gerektiğini o anda fark etmiştim. İkimiz de okuma bilmiyorduk. Bereket versin, bir adam bize haber verdi de gerekli yerde indik. Plaza karşımızdaydı. Çarneka'nın kahvehanesinde gördüğüm resimdeki gibiydi. Orada kımıltısız ve sessizce durup tuğla duvarlara baka kaldık. Arz-ı Mevuda varmıştık. Büyük kapının önüne geldiğimizde feci bir şeyle karşılaştık. Ve polislerin bizi neden dövmediklerini anladık. Düzinelerle aficionado toplanmıştı. Kimi güneşte oturmuş, kimi pencere işlerinde uyuyakalmış, kimi de kaldırımlarda torero boğa oyunu oynuyordu. Ülkenin dört bucağından yağmışlar oraya. Barcelona'dan, San Sebastian'dan, Cadiz'den, Bilbao'dan, hatta adını bile duymadığım kentlerden. Hepsi aynı şeyin peşindeydi. Bizim gibi bir fırsat, bir oportunidad kovalıyorlardı. Kapıcı girip arenanın içini görmemize izin verdi. Arenayı ve göklere dek yükseliyormuş izlenimi veren boş basamakları bir süre seyrettik. Tek tutkum, ışıklı giysilere bürünüp bu arenaya girmek ve halkın alkışlarını duymaktı. Oradan çıkarken iyi giyimli bir beyefendi arabasından indi. Ağzında büyük bir puro vardı. Telaşlı bir hali vardı. Biri Don Divino Stoic, arenaların müdürü diye mırıldandı. O arenadaki güreşlerden birinde bana da yer vermesini dilemek için ona doğru koştum. Bana baktı ve omuz silkti. Sonra elini cebine attı ve bana bir duroro attı. Parayı eğilip aldım ve kendisine doğru fırlatıp sadaka değil, bir oportunidad dilediğimi haykırdım. Günün geri kalan kısmını kapının önünde geçirdik. Turistler fotoğrafımızı çektiler ve bize birkaç peseta verdiler. Hemen bir kahvehaneye girdik. Kalamares ve beyaz şarapla karnımızı doyurduk. Bunun üzerine canlandım ve cesaretlendim. Yapacak ilk iş biraz para kazanmaktı. Burada ne et yiyebileceğimiz geniş otlaklar ne de Guadalquivir kıyılarındaki gibi portakal bahçeleri vardı. Ablalarımdan ikisi Madrid'de oturuyorlardı. Ama onlardan bir dileğim olsun istemiyordum. Charneca, Vicalvaro adlı banliyöde kahvehane açan bir Palmalı'nın adresini vermişti bize. Orada bir oportunidad buluncaya dek kendimize belki bir iş sağlayabilirdik. Vicalvaro, Palma gibi pis ve çirkin bir köydü. Üstelik soğuk ve güneşsizdi. Orada işçilerin yaşantısı Palma'dakilerden farksızdı. Tarlalarda birkaç saatliğine iş bulmak umuduyla her sabah Plaza de los Trabajadores'a doluyorlardı. Palma'daki gibi günde 10 peseta kazanılıyordu. Vicalvaro kahvecisi bizim de Plaza de los Trabajadores'e şansımızı denememizi salık verdi. Pancar mevsimiydi. Sonunda iş bulduk. Geceleri mezarlıkta kazmaları koydukları kulübenin içinde yatıyorduk. Başka yerde yatamayacak denli az kazanıyorduk. Yakınımızda selvi ağaçları ve iç savaşta ölenler için demirden bir haç vardı. İlk gün ölülerle yatmayı epey yadırgadım. Ama çaresiz alıştım. Vicalvaro'da çetin günler yaşadık. Anımsadığım tek şey mezarlıkta açlıktan ve soğuktan öldüğümüz ve Endülüs'ün güneşini özlemeye başladığımızdır. Sonunda bir gece şans yüzümüze güldü. Büyük bir inşaatın şantiyesinde iş bulduk. Orada işçilere günde 30 pesata veriyorlardı. Bu para tarladakinden 4 kat fazlaydı ve herkes orada çalışabilmek için birbirine giriyordu. O devirde Madrid'de bizim gibi iş arayan binlerce insan vardı. 20. yüzyılın yarısında İspanyolların büyük bir kısmı Palmalı iki genç göçmenin kaygısını ve umudunu paylaşıyordu. 3 milyon İspanyol yani 10 vatandaştan biri bu 1950 yıllarında evini barkını bırakıp dışarıda iş aramaya gidiyordu. Her gün Endülüs'ten, Estremadura'dan, Aragon'dan yüzlerce insan Madrid'e akın ediyordu. Çoğu Madrid kapılarında kurnaz vurguncuların kurduğu iğrenç gecikondu mahallelerinde kalıyorlardı. Paslı çinkolarla, meyve sandıklarıyla, yapılardan çalınan kerestelerle inşa edilen bu kulübeler rezalet derecesinde pahalıya kiralanıyorlardı. Başkentin etrafını saran bu sefalet yatağına çinko kolye adı verilmişti. Her yanda acayip adlar alan irili ufaklı mahalleler ortaya çıkıyordu. Örneğin ne su, ne elektrik, ne de gerekli öteki konforlara sahip bulunan bir mahalleye Pozo del Tio, Raimondo, Raimundo amcanın kuyuları adı verilmişti. Topraklarının kıraçlığı nedeniyle kentlere doğru akın eden bu tüm bir İspanyol kuşağı için bu teneke mahalleler daha iyi bir yaşam yolunda birinci aşamayı oluşturuyordu. Ancak Manuel Benitez ve Juan Horillo'nun ayak bastıkları bu başkent bile hala geçmişin çağa uymayan ağır ritmi içinde yaşıyordu. İşçiler dışında herkes için çalışma saati sabahın 10'unda başlıyor, öğle yemeği ve dinlenme için 4 saat sonra sona eriyordu. Erkekler öğleyin eve dönüyorlardı. Gecenin 10'undan hatta 11'inden önce akşam yemeği yenmiyordu. Madrid, Avrupa'nın gece yarısından sonra sokaklarında adam kaynayan tek başkentiydi. İç savaştan 20 yıl sonra İspanya, geçmiş, uzaklarda kalmış bir çağın gelenekleriyle felce uğramış geri bir ülkeydi. Sonsuz iktidara sahip bir ruhban sınıfının bilgisizliği ülkenin düşünsel ve toplumsal ufuklarını daraltıyor, yeteneksiz bir bürokrasi ekonomiyi ve siyasal yaşamı köstekliyor, onu feodal bir rejimin yapısı içinde boğuyordu. Pirenelerin ötesinde Fransa'nın karaveyeleri icat ettiği, atom bombası imal ettiği ve halkın yaşam düzeyini İspanyollara Amerika Bidasoa'da başlar dedirtecek kadar yükselttiği, daha ötede 1945'te yenilip taş taş üstünde kalmayan Almanya'nın kendisini yenenlere dünya piyasasında rekabet ettiği ve küllerinin üstünde yepyeni kentler kurduğu o yıllarda İspanya geçmişin düşleri içinde uyuyordu. 1956'da ihracatı, iç savaştan önceki yılların çok altında ve 1928'dekinden 3 kat daha azdı. Yol şebekesi Yugoslavya'dan biraz fazlaydı. Amerikan Hava Kuvvetleri hayretle şunu gözlemledi. İspanyol topraklarında bulunan 3 üstündeki B-47 uçaklarının yarım günde harcadıkları akaryakıt, İspanya'daki tüm demir yollarıyla bir ayda taşınamazdı. Tamamıyla devletin denetimi altında bulunan ekonomi, özellikle rejimin adamlarının çıkarına işliyordu. Bütün ithalat lisansa bağlanmıştı. Franco'nun adamlarının elinde bulunan 820 ticari merkez bu ithalatı, rekabeti kaldıracak, suni pahalılık yaratacak ve en kısa yoldan ceplerini dolduracak ilkelere göre düzenliyorlardı. O yıl ulusal ithalatın üçte biri İspanya'ya kaçak girdi. Üniformalı subaylar kapalı kamyonlarla sınırları geçiyor, gümrük memurlarının yükü denetlemelerine izin vermiyor ve bu yolla ülkeye radyo, daktilo, saat, buzdolabı ve benzerlerini sokuyorlardı. İspanyolların yaklaşık 1/3'ünün okuma yazması yoktu. Otomobil sayısı 250 bindi. Yani 120 kişiye bir otomobil düşüyordu. Bu oran o yıllarda Fransa'da 11'de 1'di. 10 çalışandan sadece ikisi yılda 4000 frank kazanıyordu. Ulusal endüstri henüz buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon aygıtı ya da bütün Avrupa ülkelerinde dükkanların vitrinlerini dolduran mutfak eşyalarını üretemiyordu. İspanya katı ve gönüllü bir soyutlanmışlık içinde yaşıyordu. Vizesiz hiçbir yabancı sınırdan giremez, hiçbir İspanyol polisin özel izni olmadan ülkeden çıkamazdı. Tamamıyla iktidarın kölesi olan bir basın, bu durumu İspanya ile Pireni ötesi ulusları birbirinden ayıran giderilmez farklarla açıklıyordu. Bar, lokanta, kahvehane, gazino ve sinema gibi yerlere yabancı adlar koymak yasaktı. Franco hükümeti muhalefetin gölgesine bile dayanamıyordu. Caudillo vatandaşlarına yürürlükteki rejimin sahte oylarla değil, süngünün ucuyla ve en yiğitlerimizin kanıyla kurulduğunu her fırsatta ineliyordu. İspanyol kadını Avrupa'nın yüzyılın başlarında söküp attığı kapalı bir dünyada yaşıyordu. Polis, pantolonla gezen bir genç Arjantinli kadını Madrid'in göbeğinde Gran Vía caddesinde durdurup açıkça ahlaksızlık etmek suçundan para cezası yazdı. İki parçalı mayolar yasaktı ve birçok bölgelerde erkekler bile bütün mayo giymek zorundaydılar. Katalonya kıyılarında Aksiyon Katolik Derneği'ne üye kadınlar, şortlu turistleri taşa tuttular ve evli olmayan yabancılara oda kiralayan bir oteli ateşe vermeye kalkıştılar. Sevilla'nın kardinal başpiskoposu toplumsal konumuna bakmaksızın arabasını durdurup ruhanilerin bölgesinde kolsuz elbiseyle geziyorlar diye iki İngiliz kadınını azarladı. İspanyol kadınının tüm malları evlenir evlenmez otomatik olarak kocanın denetimine altına giriyordu. Kadının bir kez zina yapması boşanmak için yeterliyken kocanınkinin bilinen ve açıkça olması koşulu aranıyordu. Sansür anlaşılmaz ve gülünç yasalara bağlanmıştı. Stalin'in ölümü 48 saat sonra halka duyuruldu. Çağdaş, en büyük İspanyol ressamı Pablo Picasso'nun yapıtlarının reprodüksiyonları ve gazetelerde ondan söz edilmesi yasaktı. Juan Ramon Jiménez, Nobel Edebiyat Ödülünü kazandığında rejime düşman olduğundan basına haberin duyurulmaması emredildi. Yarı çıplak olarak yapıldığından boks ve keç gibi spor gösterilerinin resimlerini yayımlamak yasaktı. Kara listeye alınan yazarların sayısı bilinmiyordu. Karl Marx, Sartre, Camus, James Joyce, Hemingway, Dos Passos. Zinaya değin her türlü ima sinemalardan uzak tutulmalıydı. Sorunu çözümlemek için yabancı filmleri İspanyolca seslendirenler diyalogları değiştirmekten çekinmiyorlardı. Bunun sonucu iki sevgili kardeş oluyor, böylece konu zina yerine kardeşler arasında yasak aşkın çevresinde dönüyordu. Yeniden devlet dini olduğundan Katolik Kilisesi İspanyol yaşamının tüm alanlarını etkiliyordu. Kaçınılmaz şekilde tutucu ve dogmatik olduğundan Darwin kuramlarını da toplumcu gazeteleri de okumayı ölümcül günah diye niteleyip yasaklıyordu. Ruhban sınıfı 1936'daki faciaların dehşetinden kurtulamamıştı. Yeni rejimin kendisine sağladığı yardım ve korumaya karşılık toplumsal gelişmeye açık fikirleri mahkum etmek ve kiliselerde General Franco'nun övgülerini yapmak suretiyle rejimi destekliyordu. Protestan ve Musevilerin düğün ve cenaze törenlerinde dini gereklerini yerine getirmelerine izin verilmiyordu. 1956'da İçişleri Bakanlığı 30 bin Protestan İncil'ini toplattı. Bu davranış ABD Başkanı'nın sert bir protestosuna yol açtı. Oysa katı ve yıpranmış sistemin altında pek çok değişikliğin tohumları filizlenmeye başlamıştı. Televizyon en yoksul evlere bile girmekteydi. Bu dünyaya açılan bir pencereydi. 1956 yılı yaz aylarında İspanya'ya 1 milyon 400 bin turist girdi. Bunlar dönüşte ülkelerine bir otel odasının 5 frank ve bir öğün yemeğin ondan da ucuz olduğu güneşli bir cennetin anılarını götürdüler. ABD'nin Batı Avrupa'ya cömertçe yağdırdığı Marshall yardımından yararlanamayan İspanya, yağan turist bereketine kucak açtı. Bu gelişmenin sonucu olarak Manuel Benitez ve Juan Jorello gibi iş bulmak için koşan binlerce taşralının arz-ı mevudu, Madrid'in çevresinde sayısız inşaat şantiyeleri türedi. İki Endülüslü sürgünün buldukları yeni iş, 1956 kışının başında İspanya'nın başkenti önünde açılmakta olan bu yeni çağın kanıtıydı. Madrid, bu eski kentin tarihinde eşi görülmemiş bir inşaat furyasına sahne oluyordu. Ufkunda yükselen demir karkaslı dev yapılar, Madrid göğünün geleneksel bekçileri olan çan kulelerini örtmeye başlamıştı. Kentin kapılarında inşa edilmekte olan blok apartmanlar, Meseta'nın buğday tarlalarını kemirmeye başlamıştı. Ancak bu tuğla ve betondan petekler başka köklü değişikliklerin de öncüleriydi. Ama İspanya ile Madrid'in önünde, tıpkı bu mütevazi iki vatandaşın önünde olduğu gibi alınması gereken uzun bir yol vardı. Harç karıştırmak, mala kullanmak, tuğla taşımak, arenaları dolduran kalabalığın huzurunda boğaları kılıçlamayı düşleyen gencin işi buydu şimdi. Don Felix Moreno'nun tarlalarından Madrid'deki kimin olduğunu bile bilmediği bir yapı şantiyesini. Manuel Benitez gibi yoksul bir Endülüslünün umabileceği tek aşama ancak bu olabilirdi. Kazandığı 30 pesata sayesinde her gün sıcak bir çorba ve o güne dek masalsı diye baktığı birayı içebiliyor, bir han odasının ot minderinde yatabiliyordu. Ama sürgünde geçen o kıştan sonra ün ve zenginlik tutkusu her zamankinden fazlaydı. Madrid'de diye anlatıyor, iş gömleği değil, ışıklı giysiler giymeye gelmiştim. İki arkadaş işlerini bıraktılar, başkentten çıktılar ve yeniden düşlerinin peşine düştüler. Yüzyıllık çınarlarının yemyeşil yaprakları, çiçekçi bahçeleri ve gölgeli caddeleriyle ufak Aranjuez kenti, Kraç Kastilya yaylasının çıplaklığı içinde bir vaha gibi yükselir. Ortasından geçen Tage Irmağı'nın kıyılarında İspanya krallarının o harikulade yazlık sarayının duvarları yükselir. Çileklerinin ve kuşkonmazlarının güzelliğiyle de ün kazanmış olan Aranjuez, Endülüs yolunda ayrıcalıklı bir yerdir. Turistler ve yolcular güneyin cayır cayır yanan düzlüklerine dalmadan önce serinlikten son bir kez yararlanabilmek için hanların bahçelerinde bir süre kalırlar. Bu hanlardan birinin adı Pasado de San Antonio'dur. Kiremitleri yosunlu dam, sessiz odalarını, ahırını ve her boyda kapkacakla dolu geniş mutfağını 500 yıldan beri konuklarını açmaktadır. 1956'da Pasado de San Antonio'da konaklama ücreti 8 pesetaydı. Han personelinin gereksinmesinden çok acımaktan tutulmuş iki seyisten ibaret olduğu zamanlardı. Manuel Benitez ve Horio içinde başıboş dolaşmaların ilk durağı Aranjuez oldu. Aynı zamanda çırak matadorluk devrinin başarılarında eksik kalan bir deneyimi de orada elde edeceklerdi. Pazardı. Portreleri oymalı tahtadan güzel bir bina olan Aranjuez Arenası şen ve renkli bir kalabalıkla doluydu. Güneşli tarafın merdivenlerinin ta tepesinde iki delikanlı koridayı çılgın bir heyecanla seyrediyordu. Oraya gitmek için Manuel ve Horio bir ay kuruş kuruş para biriktirmişlerdi. Horio birden yanındaki yerin boş olduğunu fark etti. Manuel yok olmuştu. Horio